Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Taran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 3 Haban 1401 Hicri Kameri 28 Rebiülevvel 1444 ve miladi 25 Ekim 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın Nisan Kaçar ile Ukrayna krizi konusunda Türkiye'nin izlediği politika üzerinden yap röportaj, İran basından seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü, sağlık bülteni ve kalıcı tirisimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız önemli haber özetleriyle sunuluyor. Reisi tek taraflılık dönemi sona ermiştir. Bakan Emir Abdullahyan, İran'ın yaptırımlarına yeni Avrupalı isim ve kurumlar ekleniyor. İran'da koronadan 7 vatandaş daha hayatını kaybetti. TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde operasyona devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye-Rus taktiklerini benimsiyor, Yunanistan yeni Ukrayna olabilir. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Rusya mesajı, yaptırımlara dahil ol.
Reisi tek taraflılık dönemi sona ermiştir. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün tek taraflılık dönemi sona ermiş ve bölgedeki Amerikan gücü azalmaktadır dedi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Asya Pasifik Haber Ajansları Birliği OANA'nın 18. Genel Kurulu toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. İran'a yönelik uygulanan yaptırımlara değinen Cumhurbaşkanı Reisi, terör çeşitleri fazladır. Bazen terör bir ülkenin ekonomisinin terörüdür. Örneğin yaptırım ile ekonomimizi terör etmeye çalışıyorlar ve bugün yaptırım eski savaşla aynıdır dedi. Cumhurbaşkanı Reisi, bazen terör kültüreldir. Kültürel terör gerçeklerle ilgilenmeyen ve gerçekleri ortadan kaldırmaya çalışan terörizmdir. Bazen gerçeklerin önemsiz bir bölümünü söylüyorlar. Böylece ana gerçekler gizli kalır. Kültürel terör insanların gerçeklerden haberdar olmasını istemez. Medyada da durum aynı. Medya çalışması ekonomik, kültürel, siyasi ve benzeri kapasiteler açısından medeniyet kimliğini ve üstün değerleri milletler arasında tanıtmak ve onlara teröre karşı durmayı ve direnmeyi öğretmek için medya mensupları üzerinde ciddi bir misyondur ifadelerinde bulundu.
Reisi şunları kaydetti. Ortaya çıkan güçlerden biri çok önemli olan Asya Pasifik bölgesindedir. Bu bölge önemli bir nüfusa, çok sayıda rezerv ve kaynağa sahip olması ve bölgede Şanghay ve Avrasya gibi birçok birliğin oluşması güçlenmiştir. Bu ülkeler yan yana durarak güç yaratmaktadır. Böylece dünyaya hakim olan batılı güçler geriliyor. İbrahim Reis'e İran'ın Rusya ve Çin ile ilişkileri hakkında İran, Rusya, Çin, Japonya, Kore ve benzeri ülkelerle iyi ilişkilere sahiptir. Bu ülkelerin bazılarıyla 25 yıllık anlaşmamız var. Çin ve Rusya ile farklı alanlarda ilişkilerimizi sürdüreceğiz değerlendirmesinde bulundu. İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında reisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın nükleer faaliyetlerinde herhangi bir sapma olmadığını resmi olarak 15 defadan fazla açıkladı. İran da müzakerelerin yürütülmesine ilişkin olarak görüşünü mantığa ve tamamen savunulabilir temellere dayanarak dile getirdi. Amerikalılar kararlarını açıklamayı erteliyor. Ancak biz İran milletinin haklarının sağlanması konusunda kararlıyız. Yaptırımların kaldırılması ve etkisiz hale getirilmesi İran'ın gündemindedir açıklamasını yaptı. İran'ın güçlü olduğuna da vurgu yapan reisi İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yapılan kaos ve komplolar İran'ın ilerleyişi ve gücünden kaynaklanmaktadır. Onlar yaptırımlarla bir sonuca varamayacaklarını gördüler ve şimdi tehdit yolunu izliyorlar diye kaydetti.
Bakan Emir Abdullahian, İran'ın yaptırımlarına yeni Avrupalı isim ve kurumlar ekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırım listesine Avrupa Birliği'nden yeni isimler ve kurumların yakında ekleneceğini ifade etti. Bakan Emir Abdullahian bugün Yargı Erki Başkanı Hüccetül İslam Gulam Hüseyin Muhseni Ece'nin katılımıyla düzenlenen İnsan Hakları Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, İran International ve BBC Farsça kanalları dahil 7 İngiliz kurum ve yetkilinin şiddet, aşırıcılık ve teröre teşvik suçundan Dışişleri Bakanlığı'nca yaptırım listesine alındığına temasla, İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırım listesine Avrupa Birliği'nden yeni isimler ve kurumların yakında ekleneceğini ifade etti. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptırım listesinde yer alan isimler ve kurumlar İran İslam Cumhuriyeti topraklarına giremeyecek, bunların mal varlığına el konulacak ve banka hesapları bloke edilecek.
İran Yargı Erki Sözcüsü Mesut Setayşi, Fransız casuslardan çeşitli konularla stratejik bilgileri elde edildiğini belirtti. Bir süre önce İran'da turist kılıfı ile casusluk yapan iki Fransız casus güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Yargı Erki Sözcüsü Setayşi, bugün düzenlediği basın toplantısında Fransız casuslar dosyasında önemli ve yoğun ebadın yer aldığını işaretle, soruşturmanın titizlik ve dikkatle sürdüğünü ifade etti. Setayişi sanıklardan stratejik ve değerli bilgilerin elde edildiğini işaretle bu kişilerle teması olan kişilerin gözaltına alındığını sözlerine eklerken, bunların İran güvenliğine karşı girişimde bulunmaya katılmak ve casusluk yapmakla suçlandığını kaydetti. İran'daki son kargaşa olayları hakkında da yapılan propaganda ve planlamalara dikkat çeken sözcü, medya üzerinden yapılan saldırıya medya gücüyle yanıt vermek gerektiğini söyledi.
Petrol Bakanı, en önemli doğal gaz rezervlerine sahip ülkelere yaptırımın telafi edilemez sonuçları olur. Petrol Bakanı Cevat Oğuz'u yaptığı açıklamada dünyanın en önemli doğal gaz rezervlerine sahip ülkelere yaptırımın telafi edilemez sonuçları olacağını belirtti. Kahire'de düzenlenen doğalgaz ihraç eden ülkeler forumu bakanlar toplantısında konuşan İran Petrol Bakanı, doğalgazın enerji geçiş döneminde önemli ve etkin role sahip olduğuna işaretle, taş kömürü gibi fosil yakıtlara göre önemli avantajlara sahip olduğuna işaretle, doğalgazın yeni rotalarının tanımlanması ve miktarının artışının önemine göre forum üyelerinin gündeminde yeni politikaların yer almasının gerekli olduğunu söyledi. Bakan Oji, sözlerinin devamında siyasi araçların kullanılması ve en önemli doğalgaz rezervlerine sahip ülkelere yönelik yaptırımların çevre üzerinde telafi edilemez sonuçları olacağını belirterek, bu durumun Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir hedeflerinin gerçekleşmemesine neden olacağını da vurguladı.
Asya ve Pasifik Haber Ajansları Kurumu, OANA Genel Kurul üyeleri İran Atom Enerjisi Kurumu'nu ziyaret etti. Asya ve Pasifik Haber Ajansları Kurumu Genel Kurulu'nun 18. toplantısına katılmak üzere Tahran'da bulunan 35 ülkenin bazı mensupları ve direktörleri İran Atom Enerjisi Kurumu'nu ziyaret etti. İran Atom Enerjisi Koruma Başkanı Muhammed İslami yaptığı açıklamada İran'ın nükleer kazanımları ile ilgili son gelişmeleri paylaşarak halkın yaşamında nükleer teknolojinin kullanılması ve milli ekonomi üzerindeki etkilerini anlattı. O ana üyeleri bu ziyaret sırasında radyo ilaç üretim laboratuvarlarını Şehit Fahrizade Araştırma Reaktörü ve nükleer tarama sistemlerini ziyaret ettiler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 222 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.555'e, vaka sayısı ise 7.556.854'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 134'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7.330.851'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK üyesinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türkiye Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde 3 bölücü PKK üyesinin hava operasyonu sonucu etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca Irak'ın kuzeyindeki operasyonların süreci vurgulandı. Bakanlık ayrıca Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerinde 6 PKK'nın etkisiz hale getirildiğini duyururken bu kişilerin Türk askerlerinin saldırı hazırlığında olduğunu ifade etti. Bağdat ve Şam, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon ve saldırılarını kendi egemenliğinin ihlali olarak görüyor.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Kristof Sezalay Bobrovnitski tarafından Türkiye ve Macaristan arasında askeri çerçeve anlaşması imzalandı. Dün Ankara'ya gelen Bobrovnitski, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı. Tören mangasını "Merhaba asker" diyerek selamlayan konuk bakan şeref defterini de imzaladı. Baş başa görüşen Akar ve Sezalay Bobrovnitski heyetler arası görüşmeyi de başkanlık etti. Görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Akar ve Macaristan Savunma Bakanı Sezalay Bobrovnitski askeri çerçeve anlaşmasını imzaladı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyaretle ilgili Katmirleri gazetesi için bir yazı kaleme alan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolas Dendias, Yunanistan'ı Ukrayna'ya, Türkiye'yi Rusya'ya benzetti. Geçen hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bu geziyle ilgili kaleme aldığı yazıda Türkiye'yi eleştirdi. Kiev'deki bir sığınakta Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile basın toplantısı düzenleyen Dendias, burada Ankara-Atina hattında son dönemde artan gerilimlere değinirken Türkiye'nin Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiğini savunmuştu. Sözcünün aktardığı habere göre Nikos Dendias ziyaretle ilgili Katmeri gazetesi için bir yazı kaleme aldı. Kiev'de sirenlerin çalması üzerine sığınağa inmek zorunda kaldıklarını kaydeden Dendias, ziyaretinin Türkiye'ye bir mesaj niteliğinde olduğunu ima ederek Kiev Yunanistan'ın karşı karşıya olduğu tehdidi uluslararası topluma anlatmak için çok uygun bir yerdi dedi.
Polonya'nın Çekya sınırındaki Çişen kasabasında Polonya sınır muhafızları 7'si Türk vatandaşı, 5'i Afgan, 12 kaçak göçmeni yakaladı. Polonya'nın Çekya sınırındaki Çişen kasabasında 12 kaçak göçmen yakalandı. Polonya sınır muhafızları tarafından yapılan açıklamada 43 yaşındaki bir Gürcü vatandaşı tarafından kullanılan yük kamyonunun durdurulmasının ardından yapılan aramada kamyonun yük taşıma kısmında saklanan 7'si Türk vatandaşı, 5'i Afgan, 12 düzensiz göçmen tespit edildiği aktarıldı. Kaçak göçmenlerin Slovakya'dan Polonya'ya kanun dışı yollarla geçtikleri, üzerlerinde hiçbir seyahat belgesi bulunmadığı açıklandı. 12 kaçak göçmen gözaltına alınırken kamyonu kullanan Gürcü vatandaşı ise yasa dışı sınır geçişlerini organize etmek suçundan dolayı tutuklanarak Jivets Bölge Savcılığı tarafından hukuki işlemler başlatıldı.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nicolas Meyer-Landrut, Aradan geçen 3,5 yılın ardından Türkiye ile ilk toplantının gerçekleştirileceğini duyurarak Ankara'yı Brüksel'in Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara dahil olmaya çağırdı. Türkiye ve Avrupa Birliği, Brüksel'in yaptırımların aşılması konusundaki uyarısı üzerine yaklaşık 3,5 yıl aradan sonra bu hafta ikili ekonomik işbirliğine görüşmek üzere İstanbul'da toplantı düzenleyecek. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nicolas Meyer-Landrat, Çanakkale'yi yaptığı ziyarette Hürriyet Daily News röportaj vererek Avrupa Birliği olarak Türkiye'de farklı alanlarda siyasi düzeyde ilişki kurmaya devam etmek istiyoruz. Komşuluk ve genişlemeden sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Oliver Verhal, Türk hükümetindeki mevkidaşları ile görüşmek ve üst düzey iş diyaloğuna katılmak üzere önümüzdeki hafta Türkiye ziyaret edecek ifadelerini kullandı. Söz konusu yetkili 24 ve 25 Ekim tarihlerinde İstanbul'da hükümet yetkilileri ve iş dünyası ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yetkilerinden görüşmeleri Ekim ayının başlarında Ankara'da temas sırada bulunan AB Komisyonu Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği Komiseri Marit McGuinness'in ziyaretini izliyor.
Nablus'un Eskişehir kısmına Siyonist işgal güçlerinin gerçekleştirdiği gece baskınında şehit edilen 5 kişinin cenazesi Nablus'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı bir törenle ahirete uğurlandı. Cenaze törenine katılanlar Siyonist işgal güçlerinin Batı Şeria şehirlerine yönelik olarak devam eden saldırılarına, baskınlarına ve gerçekleştirdikleri cinayetlere tepkilerini dile getiren, şehitlerin intikamının alınmasını ve işgale karşı direnişin artırılmasını isteyen sloganlar attılar. Vatandaşlar şehitlerin tabutlarını omuzlarında taşıyarak Nablus'un caddelerinde dolaştırdılar. Ardından cenaze namazları kılınan şehitler yine büyük bir kalabalığın iştirakiyle toprağa verildi. İşgal güçlerinin bu gece Nablus'a düzenledikleri baskında 5 Filistinli genç şehit edilirken, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verdiği bilgilere göre 5'i ağır olmak üzere 22 kişi de yaralandı. Şehit edilenlerden birinin Aslanlar Yuvası komutanlarından Vedi el-Huh olduğu belirtildi. Ayrıca bugün sabah Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ramallah'ın kuzeyindeki Peygamber Salih Köyü'nün girişinde meydana gelen çalışmalarda da Kusay Muhammed Ettemimi isimli bir Filistinli şehit edildi.
Batı Şeria'da işgal rejimine karşı protesto yürüyüşleri düzenliyor. Ayrıntılı haberi ediniyorsunuz.
İşgal güçlerinin Nablus'a yönelik insanlık dışı saldırılarını protesto amacıyla bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria'nın değişik şehirlerinde protesto yürüyüşleri ve gösterileri düzenlendi. Filistin'deki muhtelif kitlesel hareketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının çağrılarıyla düzenlenen protesto eylemlerine büyük bir ilgi olduğu ve değişik şehirlerde, kasabalarda ve mülteci kamplarında caddelerin insanlarla dolduğu ifade edildi. Eylemlere katılanlar uluslararası güçlerin ve kurumların işgal rejiminin kesintisiz bir şekilde devam eden cinayetleri karşısındaki suskunluğunu eleştirirken Filistin halkına uluslararası bir koruma sağlanması talebinde bulundular. Bu arada halk direnişi komiteleri, aktivistler ve kitlesel direniş hareketleri işgal rejiminin saldırgan tutumuna tepki amaçlı yeni gösteriler ve protesto eylemleri düzenlenmesi ve eylemlerde Filistin bayraklarının taşınması çağrıları yaptılar. Nablus'taki Filistin Direniş Grupları Koordinasyon Komitesi, bugünü öfke günü ve işgal güçlerinin Nablus'a yönelik olarak devam eden kesintisiz baskınlarında şehit edilenlere vefa amacıyla genel grev günü ilan ettiğini açıkladı. İşgal güçlerinin bu gece Nablus'a düzenledikleri baskında 5 Filistinli genç şehit edilirken Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verdiği bilgilere göre 5'i ağır olmak üzere 22 kişi de yaralandı. Şehit edilenlerden birinin Aslanlar Yuvası komutanlarından Vedi el-Huh olduğu belirtildi. Ayrıca bugün sabah Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ramallah'ın kuzeyindeki Peygamber Salih Köyü'nün girişinde meydana gelen çatışmalarda da Kusay Muhammed Ettemimi isimli bir Filistinli şehit edildi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, siyasi yorumlarına geçmeden evvel bir duyurumuz olacak. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 6950 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinciler, siyasi yorumlarını dinliyorsunuz.
Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanını belirleme yenilgisinin nedenleri. Lübnan Hizbullah Hareketi Merkez Konsey Üyesi Şeyh Nebil Kavuk, Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin Lübnan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine karışmasının kimsenin bilmediği bir konu olmadığını belirtti. Lübnan Parlamentosu'nun ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirlemek için 4. toplantısından da sonuç çıkmadı. Lübnan Parlamentosu dün 128 üyesinden 110 milletvekilinin katılımıyla düzenlendi. Bu oylamada 50 çekimser oyu, Michel Mouves için 39 oy, Lübnan El-Cecid için 13 oy ve Assam Halife için 10 oy kullanıldı ve 2 oy da iptal edildi. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi için parlamento üyelerinin 3'te 2'sinin oyuna ihtiyaç duyulmakta. Oysa 4. toplantıda çekimser oylar sandıktan birinci çıktı. Lübnan Parlamentosu'nun yeni cumhurbaşkanını belirleme konusundaki başarısızlığının çeşitli nedenleri var. Ancak Hizbullah Merkez Konsey üyelerinden Şeyh Nebil Kavuk yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın Büyükelçiliği'nin Lübnan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine karıştığının Lübnanlılar tarafından bilindiğini, nitekim parlamento seçimlerine karıştıklarını ancak Suudi Arabistan'ın müdahalesinin doğrudan olduğunu, öyle ki bazı temsilciler Amerika ve Suudi Arabistan Büyükelçilikleri tarafından baskı altında oldukları için sitem ettiğini vurguladı. Suudi Arabistan'ın Lübnan Büyükelçisi Velid el-Buhari, Lübnan Parlamentosu'nun bazı üyeleriyle yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için görüşmeler yapmıştır. Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı seçimlerine karıştığını gösteren nedenlerin sayısı fazladır.
Buna ilaveten Suudi Arabistan, Batı Asya'daki siyasi arenayı İran İslam Cumhuriyeti gibi diğer bölgesel güçlerle rekabet alanı olarak görmekte. Riyad sürekli olarak Tahran'ın Batı Asya bölgesindeki etkinliğinin sürmesi ve güçlenmesine engel olmaya gayret gösteriyor. Bu hedefe ulaşmak için Lübnan dahil bazı Arap ülkelerinin iş işlerine karışmak, Ali Suud'un gündeminde yer almakta. Suudi yönetimi, İran İslam Cumhuriyeti'nin müttefiği sayılan kişilerin güç yapısında yer almaması için yoğun şekilde gayret gösteriyor. Suudi Arabistan'ın Lübnan'daki müdahalesinin diğer bir nedeni Riyad'ın bölgede Amerika ve Siyonist rejimin paralel olarak hareket etmesidir. Son aylarda Suudi Arabistan ve Amerika ilişkilerinde gerilim patlak vermiştir. Olsa Riyad, Lübnan dahil bazı alanlarda Washington ve Tel Aviv ile aynı görüşlere sahip, Suudi Arabistan, Amerika ve Siyonist rejimin yanında Hizbullah ve müttefiklerini zayıflatmaya ve Lübnan'da iktidarda yer almamasına gayret göstermekteler. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Filistin'de birliğin yeni üç yanı başlığını taşıyor. Filistin'de birliğin pekişmesiyle ilgili içeride ve dışarıda olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler Filistinliler ve Filistin hamileleri için iyi ve ümit verici haberler sayılırken Siyonistler ise endişelendirmektedir. Bu girişimlerden biri de 1. İntifada'nın ardından Filistinliler arasında siyasi anlaşmazlık ve kopuşma çıkarma çabalarından sonra gelinen aşamada direnişin Filistinlilerin söylem merkezinin içinde yer alması konusudur. Bunun için bariz bir kanıt Batı Şeria'dan Filistinlilerin yoğun şekilde kendiliğinden direniş grupları haline gelen Arin el-Efset gibi grupları yoğun şekilde desteklemeleridir. Oysa Batı Şeria'nın uzlaşma İsrail rejimiyle işbirliği için bir simge haline getirilmesi için büyük çabalar gösterilmişti. Bu gruplar yeni dönemde yaşanan çatışmalarda önceki direniş gruplarının boşluğunu doldurdukları gibi kendileri birlik ve dayanışma etkeni haline dönüşerek tüm Filistinlileri kendi etrafında toplamışlardır. Önceki direniş operasyonları bilinen gruplar tarafından gerçekleşiyordu ancak Siyonist rejimin Filistin özel teşkilatını bu gruplarla mücadeleye yönlendirdi. Ancak yeni operasyonlarda ya bireyler tarafından kendiliğinden veya bilinmeyen gruplar tarafından gerçekleşiyor.
2 gelişme daha var ki bu süreci güçlendiriyor. Birincisi Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz kaynaklarını kullanma imkanı konusunda Lübnan modelinin Filistin'de de uygulanabilir olmasıdır. Hizbullah'ın desteğiyle uygulanan bu model Filistinliler tarafından da yapılabilir. Diğer bir konu da Suriye ve Lübnan'ın kendi deniz sınırlarını belirlemeye hazır olduklarını duyurmalarıdır. Ki bu iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırabilir ve son konuda Filistin Özerk Teşkilatı ve direniş grupları arasında Cezayir'de yapılan barış anlaşmasıdır. Gelecek sene 3 seçimin düzenleneceği tahminine göre bu anlaşma Filistinler arasında siyasi işbirliği güçlendirebilir ve Filistin Özerk Teşkilatı'nın yapısının yeniden yapılanması ve direniş gruplarının bu yapıda yer alması için zemin sağlayabilir. Cezayir'in yakında Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı ve bir sene boyunca bu birliğin başkanlığını yapacağına göre Filistinler arasında iç uzlaşma ve barışın bu birliğin üyeleri arasında Filistinlere yönelik dayanışmanın pekişmesine katkı sağlayabilir. Bu da İbrahimi isimli anlaşmalardan oluşan projeye ve Tel Aviv ile Arap ülkeleri arasında normalleşmeye engel olabilir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Amerika'nın Ukrayna çatışmasındaki tutumuyla sıkışan Avrupa için Türkiye'nin kritik önemine dikkat çekiyorlar uzmanlar ve Avrupa Birliği'nin karar alma süreçlerini ve Türkiye ile ilgili politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyorlar. Diğer yandan Avrupa Birliği üyesi olamayacağını zaman zaman dile getirdiği Türkiye'nin Rusya Federasyonu'na tek taraflı yaptırımlarını uygulamamasından rahatsız. Bu durum Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili son genişleme raporuna da yansıdı. Ankara'nın iç siyasette yargı ve temel haklar ile dış siyasetteki duruşuna yönelik eleştirilerin bir kez daha sıralandığı raporda Türk hükümeti Batı bloğuyla hareket edilmediği için eleştirilirken Türkiye'nin göç ve enerji başta olmak üzere kilit konulardaki stratejik önemi vurgulandı. Ankara'ya Amerika yönetimi tarafından atfedilen Benzer stratejik önem son olarak Amerika Kongresi'nin F-16 satışını koşullara bağlayan tutumundan vazgeçme işaretleri verilmesine de yansıyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu kısa girişten yola çıkarak günümüzde devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki bu çatışmadaki Türkiye'nin dış politikasını gözden geçirmek istiyoruz. Türkiye'nin bu krizle ilgili tutumu Ankara için hangi yararları sağladı veya uluslararası arenada Türkiye için acaba itibar kazandırdı mı gibi sorulara yanıt aramaya çalışacağız. Bugünkü sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey merhabalar efendim.
Merhabalar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için İhsan Bey. Şimdi Ukrayna krizi başladığından beri Türkiye'nin dış politikası bu ülkeyle ilgili zaman zaman eleştiriliyor. Kimi medya çevreleri tarafından da destek buluyor. Özellikle tahıl koridorundan sonraki atılan adımlar Türkiye'nin biraz daha yani bu krizi çözme noktasında önemli bir ülke haline getirdi gibi iddiaları ve haberleri de gördük. Şimdi gelinen noktada Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin izlediği tutumları ve politikaları Türkiye'nin kendisi için acaba hangi açılardan faydalı oldu? Bu konuda herhangi bir fikriniz var mı efendim?
Ya açıkçası Türkiye yani bu konuda evet şu şekilde faydalı oldu. En azından Türkiye iki tarafla özellikle Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerini kesmeden ve ticari ilişkilerini de kesmeden üzerine koyarak devam ettiği bir politik süreç izledi. Bu Türkiye için bir avantajdı çünkü Türkiye Avrupa'ya açıkçası ya da Avrupa Birliği ya da Amerika'ya çok fazla bel bağlamadan kendine göre bir politik strateji çizdi ve buna da üçüncü yol falan denildi. Yani dikkat edin ticari açısından da Türkiye hem Rusya ile ciddi ilişkiler geliştirdi ve ilişkileri kopma noktasına gelmedi. Öbür tarafta da Ukrayna'da çok ciddi bir şekilde özellikle askeri malzemeler sattı. Yani SİHA'lar, İHA'lar ve benzeri diğer gidişatlar falan bunlar maddi temelde kazançları oldu Türkiye'nin. Ama bir de manevi olarak kazançları şu anda en azından öyle görünüyor. Yani diplomaside, politikada. Çünkü aynı zamanda da Türkiye Ukrayna ile ya da Rusya ile özellikle ilişkilerini sıcak tutması Avrupa Birliği açısından da bir avantaj elde etti. Çünkü doğal gaz biliyorsunuz doğal gaz mevzusu var özellikle Avrupa'ya yönelik gidişatın biraz da Rusya'da özellikle Putin de bu durumu bildiği için aslında Türkiye'yi de biraz daha Erdoğan şahsında daha fazla kendine taraf çekebilmek için yani kendine müttefik yapabilmek için hatta öyle bir çılgın bir proje ortaya attı ki biz ortak doğal gaz istasyonu merkezi kuralım Türkiye'de diye bir öneride de bulundu. Yani Putin Türkiye'yi çok sevdiğinden dolayı yapmadı bunları. Daha çok Avrupa Birliği Batı ülkeleriyle Amerika ya da diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle Türkiye arasında ciddi bir mesafe oluşturmak için yaptı. Yani bak ben sizden müttefik alıyorum, müttefiği kendime çekiyorum çünkü benim ticari, sosyal, diplomasi ilişkilerim daha güçlüdür. Ben bunu yapabiliyorum çünkü Putin'in de aynı zamanda açıkçası ciddi bir ihtiyacı vardı. Çünkü şöyle izah edebiliriz. Yani Avrupa ve Batı'nın Rusya üzerinde yapmış olduğu ambargo biraz Putin Rusya daha çok Türkiye üzerinden delmeye başladı. Yani bu ambargoyu hem ticari ilişkilerden Türkiye üzerinden bir takım faaliyetler yürüttü. Aynı zamanda da para transferi üzerinden de ciddi bir gelişmenin olduğu söyleniyor açıkçası. Onun için Putin bu konudan da aynı zamanda Türkiye'de ciddi bir tolerans gösterdi. Yani şunu söyleyebiliriz. Evet Türkiye'ye maddi manevi olarak yani hem diplomasi hem de maddi olarak bir ciddi bir avantaj sağladı bu durum. Yani Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik strateji, ama aynı zamanda da Rusya'ya da ciddi bir faydası dokundu. Bence burada kaybeden Ukrayna'ydı. Yani Ukrayna kaybetmeye de devam ediyor.
Tahran Radyosu.
Türkiye'nin bu Avrupa Birliği ile ilişkileri biliyorsunuz defalarca yeni raporlara yansıyor. Bunun nasıl ilerlediği veya ilerlemediği konusunda fikir bildiriyorlar Avrupalılar. Şimdi Ukrayna ile Rusya arasında sergilediği bu tutum Avrupalılar açısından bu müzakerelere sizce nasıl yansıyacak önümüzdeki günlerde?
Yani şöyle bir şey, tabii bu Ukrayna meselesi ya da Rusya ile olan ilişkiler Avrupa Birliği meselesinde bir boyut. Daha çok yaptırımlar üzerinden ya da Türkiye'nin Rusya'ya bütün kapılarını açmasıyla ilgili Avrupa Birliği'nin yaptırım stratejisini delmesiyle ilgili bir durum şu anda. Ama ikincisi de Avrupa Birliği esasen Türkiye üyelik süreci ya da adaylık sürecinde şunu önüne koymuştu. Yani Türkiye tam demokrasi ve özgürlüklere geçiş yapması gerekiyordu. Yani şimdi Türkiye mevcut durumda bunu yapabiliyor mu? Yaptı mı? Hayır, yapmadı. Açıkçası burada da ciddi bir tartışma olarak yürütülüyor şu anda. Mesela en son gazetecilerle ilgili dezenformasyon yasası çıkarıldı. Açıkçası çok ciddi bir sorun Türkiye açısından. Şimdi yani gazeteciye şunu, yan benden taraf yazacaksınız ya da kesinlikle hiç yazmayacaksınız ya da davalarla ciddi bir şekilde maruz kalacaksınız. Bu sadece bir madde. Yani gazetecilerle ilgili en son çıkarılan madde. Şimdi Avrupa Birliği katılım süreci daha çok özgürlüklerin, daha çok her ülkenin aday ülkelerine vermiş olduğu bir ev ödevi vardı ve bunların hiçbir tanesi yerine getirilmedi. Tabii bunun üzerine bir de Ukrayna ve Rusya meselesi şu anda çok ciddi bir şekilde bindi ve Avrupa Birliği açıkçası Türkiye'nin koşulsuz Rusya ile olan ilişkilerinden dolayı ciddi rahatsızdır. Evet. En son bugün bir açıklama yapıldı Avrupa Birliği ve Türkiye'ye yaptırımların içerisinde sizin de dahil olabileceğinizi açık açık Türkiye söyledi ve bunu bir de gizleyerek söylemedi, çok açık ve net söyledi. Yani çünkü evet, bir başka söylentiler de var. Türkiye'ye ciddi bir şekilde para girişi var ve kayıtsız para girişi var ve Türkiye'de tartışılan bir durum. Tabii bu bir iddia, ne kadar doğru falan ve bu para girişinin ya da izinsiz kayıtsız para girişinde tamamen Rusya'dan geldiğine ilişkin bir iddia var. Avrupa Birliği bununla ilgili, Amerika bununla ilgili bazı raporlar hazırladığını da söylentiler arasındadır. Evet. Ama onun dışında da son dönemlerde Türkiye'de en çok şirket kuran Rus vatandaşlarıdır. Yani bu da açıkçası biraz onu gösteriyor. Yani Türkiye'nin artık bu konuda başka bir strateji geliştirdi ve Avrupa Birliği ilişkilerine de çok ciddi bir şekilde artık yansıyacak mı demeyelim, yansımış durumda zaten. Anladım. Yani Türkiye'nin artık Avrupa Birliği'ne üye olmak falan fikriyatı açıkçası sıkıntılı bir durumda. Fakat Avrupa Birliği bir tık bu doğal gaz meselesinden diğer konulardan da Türkiye ile ilişkilerini biraz daha yumuşak tutmaya çalışıyor. Aynı zamanda Türkiye üzerinden de Türkiye devredeyken de Rusya ile olan Avrupa'ya işte doğal gaz kesme işi ya da kesinti yaşanacak durumlarda sıkıntı yaratabilecek bir durumda da Türkiye'yi devreye sokabilecek bir pozisyonda da tutuyor şimdi. Avrupa Birliği biraz da bunu, ama şu var, ileriki süreçlerde Ukrayna meselesi daha ciddi bir şekilde devam ederse muhtemelen Türkiye biraz daha ya da bazı konularda zor dönemler de geçirebilir.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Ukrayna kriziyle ilgili Türkiye'nin siyaseti konusu etrafında uzman konuğumuz gazeteci Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini dinlediniz. Ukrayna krizi konusunda yaşanan son gelişmeler konusu etrafında röportajımızın ikinci ve son bölümünü yarınki yayında sizlerle paylaşacağız. Bugün sohbetimizde de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde işgalci Siyonist İsrail'in Suriye'ye saldırması, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un Ukrayna tarafının radyoaktif madde içeren kirli bomba kullanması olasılığının gerçek bir tehdit olduğunu vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Mescid-i Aksa müftüsü Şeyh Ekrem Sabri'nin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Mescid-i Aksa müftüsü Şeyh İkrime Sabri, Kudüs vatandaşlarının bilinç ve uyanıklığının Siyonist rejimin bu şehre hakim olma ve burayı Yahudileştirme çabalarını engellediğini açıkladı. Şeyh İkrime Sabri yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Siyonist düşman ve Siyonist yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya ve işgal altındaki bölgelerdeki diğer İslami kutsal mekanlara sürekli olarak yeni bir gerçeklik dayatmaya çalışıyorlar. Ancak Filistin vatandaşları planlarını başarısızlığa uğrattı." Şeyh İkrime Sabri, Siyonist düşman insana, taşa veya ağaca merhamet etmez ve bu şehrin ekonomik, eğitim ve sağlık ablukası yoluyla işgal altındaki Kudüs'ün her tarafını Yahudileştirmeye çalışıyor diye kaydetti. Mescid-i Aksa müftüsü, Siyonist düşmana karşı Kudüs vatandaşlarının direnişlerini sürdürdüğünü kaydederek, Arap ve İslam ülkeleri işgal altındaki Kudüs'e karşı sorumluluklarını yerine getirmiyor ifadesini kullandı. Siyonist rejim elebaşları işgal altındaki Kudüs'ü Yahudileştirip Mescid-i Aksa'yı zaman ve mekan açısından sürekli bölmeye çalışıyorlar.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde İran'ın Batı Azerbaycan ilinde Siyonist İsrail'e casusluk yapan 10 kişinin gözaltına alınması, Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarına devam etmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Horasan gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihad Hareketi sözcüsü Tarık Selmi, Kudüs ve Batı Şeria'da şehadet eylemlerinin devam ediyor olması, direniş yolunun Filistinli gençlerin vicdan ve inançlarına yerleştiğinin bir ifadesidir ve bu gençler işgalcilere karşı direnmenin kendi toprakları ve mukaddesatına sahip çıkmanın tek yolu olduğunu anlamış durumundalar, dedi. İslami Cihad sözcüsü Selmi ayrıca Batı Şeria'da şehadet eylemleri düzenlenmesinden dolayı tebriklerini ifade ederken, böylesi eylemlerde bulunanları takdirle anlı ve bu eylemlerin devam ettirilmesini istedi. Selmi, bu operasyonlar Ketibetul Cenin kahramanlarının tutuşturdukları ve liderlik ettikleri direniş ateşinin bugün büyüdüğünü ve Kudüs ile Batı Şeria'yı kuzeyden güneyine kadar saracağını gösteriyor, diye ekledi.
Şehri gazetesinde ise İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın bölge gelişmelerine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı, bölgede yabancı ülkelerin varlığına gerek olmadığını ve düşmanın herhangi bir saldırısına karşılık verileceğini vurguladı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı General Ali Rıza Tengsiri, El Alem Televizyonu'na verdiği demeçte, İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm dünyada bulunan
32 gemisini koruyoruz ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Güçleri'nin yeni görev alanları olan Arap Denizi ve Kızıldeniz'de gemileri koruyoruz diye kaydetti. General Tengsiri, Devrim Muhafızları Donanması'nın bulunduğu coğrafya ve muharebe gücüne değinerek Fars Körfezi'nin İran ve Körfez'in güneyindeki ülkelere ait olduğunu belirtti. General Tengsiri açıklamasını şöyle sürdürdü. İran İslam Cumhuriyeti bölge ülkelerine kardeşlik elini uzatmıştır. Ancak bazı ülkelerde bu uygulamanın tam tersine tanıklık ediyoruz. Deniz kuvvetlerimiz bölgede düzenlediği tatbikatlara Katar, Irak ve Umman gibi dost ve kardeş ülkeleri davet ederken kendisi de söz konusu ülkelerin daveti üzerine ortak tatbikatlara katılmaktadır. Düşman ve küresel istikbarın kendi silahları ve askeri ekipmanlarını satmak için sürekli düşman yaratmaya ihtiyaç duyduğuna kaydeden General Tengsiri, küresel istikbarın bölgede düşmanı olmadığı takdirde varlığının anlamsız olacağını sözlerine ekledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pastörey Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pastörey Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pastörey kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü. Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerine irdelediğimiz Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Amerika'da enflasyon oranının artması,
Biden hükümetinin Çin'e ithamlar savurması ve yeni bir rekabete soyunması,
Amerikan stratejik petrol rezervlerinden yeni bölümün arzı
ve Amerika ordusunun ulusal güvenlik tehditlerine karşı zafiyetlerinin ortaya çıkması.
Geçen hafta Amerika ile ilgili yaşanan bazı önemli gelişmelerdi, şimdi detaylar.
Batı Amerika'nın enflasyonu düşürmek için izlediği agresif faiz politikasının ağır sonuçlarını tartışıyor. Dolar endeksi son bir yılda %20'lik artış ile 93.78 seviyesinden 112 seviyesine yükseldi. Amerika'nın kamu, birey ve şirket borçlarının toplamı 55 trilyon doları buldu. Resesyonla ekonomik durgunluk ve yüksek faiz ödemeleriyle karşı karşıya kalan Amerika, güçlü dolar kuru yüzünden iyice ağırlaşan mali kriz yükünü daha fazla taşıyamaz.
Yüksek enflasyonla baş edebilmek için agresif bir faiz politikası izleyen Amerika, bir yandan da bütün dünyada yükselen dolar kuru endişesi yaşıyor. Amerika dolarının sepetteki diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi 112 seviyesine yükseldi. Amerika'daki enflasyon da Eylül ayı itibariyle yıllık %8,2'ye çıktı. Sürdürülebilir bulunmayan güçlü dolar politikasının Amerikan ekonomisine faturası ağır olabilir. Yüksek faiz artışlarıyla ağırlaşan borç ve faiz ödemelerinin hem Amerika'yı hem de Amerika'nın izlediği mali politikaların etkisinde kalan Avrupa ülkeleriyle İngiltere ekonomisini çökertebilir.
Amerikan Merkez Bankası Fed bu yıl yaptığı 5 faiz artırma kararı ile faizleri %0.25'ten %3.25'e, Avrupa Merkez Bankası ise 2 karar ile faizi 10'dan %1.25'e yükseltti. İngiltere Merkez Bankası ise 6 ayrı karar ile faizleri %0.25'ten %2.25'e çıkardı. Buna rağmen enflasyonu düşüremeyen 3 merkez bankası faiz artışlarını sürdürecek. Bu agresif faiz artışları ise Batı ekonomilerini tehdit etmekte kalmıyor, derin bir küresel resesyon riskini de tetikliyor. Gittikçe şiddetlenen resesyon ayak seslerinden tedirgin olan Dünya Bankası, IMF ve Birleşmiş Milletler'in peş peşe uyarılar yapıyor.
Amerika'nın toplam kamu borcu 31 trilyon 100 milyar dolara ulaştı. Kamu borcunun Amerika milli gelirine oranı %150 seviyesinde seyrediyor. Kamu borcunun yanı sıra Amerika'da yaşayan bireylerin 14 trilyon dolar ve firmaların 10,5 trilyon dolarlık borcuyla birlikte ülkedeki toplam borç 57 trilyon 600 milyar dolara yaklaşıyor. Bir puanlık faiz artışının Amerikan ekonomisine yıllık maliyeti 550 milyar dolar olarak ifade ediliyor. Bu borçlar Amerika'da büyük bir endişe kaynağı olurken ekonomistler artan faiz oranlarının ülkenin büyüyen borç sorunlarını daha da şiddetlendirebileceğini belirtiyor.
Tahran Radyosu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Perşembe günü Amerika'nın karşılaştığı sorunlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Jake Sullivan, dünyanın bir kez daha dönüm noktasında olduğunu ve Çin'in küresel düzeni bozmak istediği önemli bir rakip olduğunu vurguladı. Jake Sullivan, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu. Bugün dünya bir kez daha dönüm noktasındadır, belirleyici bir 10 yılın ilk yıllarındayız.
Jake Sullivan bu konuda şöyle bir açıklamada bulundu. Çin sınırları içinde ve dışında kesin bir şekilde ekonomik, siyasi, güvenlik ve teknolojik alanlarda Batı ile rekabet içerisinde liberal olmayan görüşünü ilerletmektedir. Çin hem küresel düzeni değiştirmek isteyen hem bunu yapmak için önemli bir kapasiteye sahip tek rakiptir.